Anna Karenina Tolstoy. 6. kaset 1. yüz. Sayfa 269. Bu gözlemleri fazla önemli olmasa bile Kitty bundan sıkıntı duyuyor ve sonunda Bayan Stahl'den biraz kuşkulanıyordu. Ama buna karşılık ailesi ve arkadaşı olmayan, acı bir düş kırıklığına uğramış, hiçbir isteği olmayan, hiçbir şeye üzülmeyen Varenka, Kitty'nin ulaşmayı düşlediği olgunluğun ta kendisiydi. Varenka'yı gözleyerek mutlu ve iyi olmak için insanın kendisini unutup başkalarını sevmesi gerektiğini anlamıştı. Kitty de buna ulaşmak istiyordu zaten. Sonunda en önemli şeyin ne olduğunu anlayan Kitty, buna yalnızca hayranlık duymakla kalmıyor, bütün ruhuyla önünde uzanan bu yeni yaşama kendini hazırlıyordu. Varenka'nın, Bayan Stahl ve benzerlerinin yaptıkları şeyler konusunda anlattıklarından kendine uygun bir yaşam tasarısı çizmişti Kitty. Varenka'nın çok söz ettiği Bayan Stahl'in yeğeni Aline örnek alıp bulunduğu her yerde zavallıları aramaya, onların yardımlarına koşmaya, onlara İncil'i, katillere, hastalara, ölmekte olanlara okuyacağı İncil'i dağıtmaya karar verdi. Aline'nin yaptığı gibi katillere İncil okuma düşüncesi onu özellikle büyülüyordu. Ama bütün bunlar Kitty'nin ne annesine ne de Varenka'ya açamayacağı gizemli düşlerden başka bir şey değildi. Bununla birlikte Kitty tasarılarının büyük bir bölümünün gerçekleşmesini beklerken çok hasta ve acı çeken pek çok insanın bulunduğu kaplıcalarda Varenka'ya öykünerek yeni kararlarını uygulamak için daha şimdiden birçok fırsat buluyordu. Prenses daha ilk başta Kitty'nin Bayan Stahl ve özellikle Varenka'ya duyduğu hayranlığın aşırı derecede etkisinde kaldığını fark etti. Kitty'nin yalnızca Varenka'nın yaptıklarını öykünmekle kalmayıp elinde olmadan arkadaşının davranışını, konuşma biçimini ve göz kırpışını da benimsediğini görüyordu. Ancak daha sonra prenses, kızının ruhunda bu aşırı beğenme dışında yeni bir değişim olduğunu da fark etmeye başladı. Kızının akşamları Bayan Stahl'in verdiği Fransızca İncil'i okuduğunu görüyordu. Daha önce böyle bir şey görmemişti hiç. Kitty insanlardan kaçıyor, hastalara yaklaşıyor, Varenka'nın koruyuculuğunda Petrov adındaki hasta bir ressamın yoksul ailesiyle ilgileniyordu. Kitty bu ailede bir yardım kurumundaki rahibinin yaptıklarını yapmaktan gurur duyuyor gibi görünüyordu. Bütün bunlar çok iyi şeylerdi. Petrov'un karısı çok seçkin bir kadın olduğu ve Kitty'nin çalışmalarını gören büyük bir düşes bu yüzden kendisini kutladığı ve ona teselli meleği adını verdiği için prenses hiç karşı çıkmıyordu. Aşırıya kaçılmadıkça çok güzel bir şey olabilirdi bu. Ancak prenses kızının ölçüyü kaçırdığını görüyordu. Ona "Hiçbir şeyde aşırılığa kaçmamak gerek," dedi. Kitty sesini çıkarmadı. İyi şeyler konusunda aşırıya kaçmak diye bir şey tanımıyordu. Bir tokat atıldığında öteki yanağı uzatmayı, bir giysi istendiğinde gömleğini vermeyi buyuran öğretiye göre nasıl aşırıya kaçabilirdi insan? Ama bu çabadan hoşlanmıyordu prenses. Bunu anlayan Kitty de ona içini açmak istemiyordu. Genç kız yeni düşüncelerini, yeni duygularını saklıyordu. Bunları annesine sevgi ve saygı duymadığı için değil de annesi olduğu için gizliyordu. Annesinden başka birine açabilirdi. Bir gün prenses Bayan Petrov'dan söz ederken Anna Petrovna epeydir bize gelmedi dedi. Onu çağırdım. Galiba bir şeye gücendi. Hiç farkında değilim anne dedi Kitty kızararak. Onlara gitmeyeli çok oldu mu? Yarın onlarla bir dağ gezintisi yapmak zorundayız diye yanıt verdi Kitty. Peki gidin dedi prenses. Kızının yüzüne dikkatle bakarak ondaki bu şaşkınlığının nedenini anlamaya çalışıyordu. Aynı akşam yemeğe gelen Varenka, Anna Petrovna'nın iyice düşündüğünü ve dağ gezisine gelmeyeceğini bildirdi. Prenses, Kitty'nin yine kızardığını fark etti. Prenses, kızıyla yalnız kaldığında, "Kitty, Petrovlarla aranda bir kırgınlık yok değil mi?" diye sordu. "Bu kadın neden artık bize çocuklarını göndermiyor ve evimize gelmiyor?" Kitty, hiçbir şey olmadığını, Anna Petrovna'nın neden kırgınmış gibi davrandığını anlamadığını söyledi. Kitty gerçeği söylüyordu. Anna Petrovna'nın kendisine karşı neden davranış değiştirdiğini bilmiyor ama tahmin ediyordu. Tahmin ettiği şeyi annesine ve kendi kendisine söylemiyordu. İnsanın bildiği ama kendi kendisine bile söyleyemeyeceği şeylerden biriydi bu. Kitty sık sık bu aileyle olan ilişkilerini durmadan belleğinde canlandırıyordu. Yuvarlak tatlı yüzlü Bayan Petrova kendini tanıttığı zaman kadının gösterdiği içten sevinci anımsıyordu. Onunla hasta konusundaki gizli konuşmalarını, hastayı çalışmaktan alıkoymak, çalışması yasaklanmıştı ve gezmeye zorlamak için hazırladıkları küçük işbirliğini aklına getiriyor, kendisine "Kitty'ciyim" diyen ve onsuz yatmaya gitmek istemeyen küçük oğlanın gösterdiği sevgiyi düşünüyordu. Bütün bunlarda ne kötülük vardı? Sonra Petrov'un zayıflamış yüzünü, kahverengi ceketinin içinde uzun boynunu, önceleri kendisini korkutan, soru soran mavi gözlerini ve Kitty oradayken dinç ve canlı görünmek için hastanın gösterdiği büyük çabaları anımsıyordu. İlk zamanlar bütün veremlilere karşı olduğu gibi ona karşı da duyduğu tiksintiyi yenmek ve onunla konuşacak konular bulmak için kendince ne büyük çabalar gösterdiğini anımsıyordu. Hastanın kendisine bakarken ki çekingen, hüzünlü bakışlarını, sonradan kapıldığı garip acıma ve sıkıntı duygusunu, kendini iyi hissetme sevincini aklına getiriyordu. Bütün bunlar ne kadar güzeldi ama başlangıçta. Oysa birkaç gündür her şey bozulmuştu. Anna Petrovna, Kitty'yi yapmacıklı bir sevgiyle karşılıyor ve Kitty, Petrov'la konuşurken bakışlarını ondan ayırmıyordu. Anna Petrovna'nın soğuk konuşmaları sırasında ressamın gösterdiği dokunaklı sevinç miydi bunun nedeni? Evet diye anımsıyordu Kitty. Önceki gün Anna Pavlovna'nın davranışı tuhaftı. Her zamanki kibarlığıyla değil de öfkeyle konuşuyordu. Ah, sizi öyle sabırsızlıkla bekliyordu ki siz gelmeden kahve içmek istemedi. Oysa hiç dayanamaz kahveyi. Evet, Petrova battaniyesini vermemden de hoşlanmamıştı. Çok basit bir şeydi bu. Ama battaniyeyi öyle beceriksiz, bitkin bir halde almış, öyle uzun uzun teşekkür etmişti ki ben bile sıkılmıştım. Ayrıca da çok iyi yaptığı portrem de var. Özellikle o utangaç ve sevecen bakışları. Evet evet, bu yüzden olmalı diyordu Kitty durmadan. Yo, olanaksız bu. Bu olamaz. Öyle mutsuz ki. Bu kuşku yeni yaşamındaki büyüyü zehirliyordu. 34. Prens Şçerbatski Karlsbad'da bir süre kaldıktan sonra Rus keyfinin tadını çıkarmak için Baden ve Kissingen'deki yurttaşlarının yanına gitmişti. Kür bitmeden önce ailesinin yanına döndü. Yabancı ülkede yaşayış konusunda prensle prenses taban tabana zıt düşüyorlardı. Prenses her şeyi kusursuz buluyordu. Rus toplumundaki yüksek mevkiine karşın yabancı ülkede Avrupalı bir kadına benzemek istiyordu. Bu da onun Rus görünüşüne uymuyordu. Bu yüzden yapmacıklı davranıyor, bu da onu biraz sıkıyordu. Prens de tam tersine yabancı ülkenin her şeyini kötü buluyordu. Avrupalı gibi yaşamaktan hoşlanmıyor, Rus giysileri giyiyor ve gerçekte de olmadığı gibi az Avrupalı görünmeye çalışıyordu. Zayıflamış, yanakları sarkmıştı ama sevinçle dönüyordu. Kitty tümüyle iyileşmiş görünce keyfi arttı. Prenses kocasına Kitty'nin Varenka ve Bayan Stahl'le dost olduğunu söyledi ve ondaki değişikliklerden söz etti. Prensin buna canı sıkıldı. Kızını kendisinden uzaklaştıran ve üzerindeki etkisini azaltan her şeye karşı içinde her zaman bir kıskançlık beliriyordu. Ama bu hoş olmayan değişimler Karlsbad kaplıcalarında daha da canlanan her zamanki neşeli tavrı içinde eriyip gidiyordu. Prens gelişinin ertesi günü uzun pardesüsü, Rus tipi kırışık yüzü, kolalı yakasını yukarı kaldırdığı yanaklarıyla kızıyla birlikte keyifle kaynağa gitti. Güzel bir sabahtı. Küçük, şirin evler tertemizdi. Elleri ve yüzleri kızarmış, biraya doymuş, keyifle çalışan Alman kadınlarını seyretmek ve pırıl pırıl bir güneş prensin ruhunu neşeyle dolduruyordu. Ama kaynağa yaklaştıkça hastalar çoğalıyor, Alman yaşamının rahat tablosu içinde daha üzgün görünüyorlardı. Bu zıtlık Kitty'yi şaşırtmıyordu. Bu pırıl pırıl güneş, çimenlerin parlak yeşilliği, müzik sesleri, Kitty için iyiye ya da kötüye dönüşlerini izlediği bütün bu tanıdık yüzlerin doğal bir çerçevesiydi. Prense göre ise bu haziran sabahının parlak ışığı, moda olan neşeli bir vals çalan orkestranın sesi ve özellikle sağlıklı hizmetçilerin görünüşleri, Avrupa'nın dört bir yanından gelmiş ve üzgün üzgün dolaşıp duran şu örgün insanların yanında uygunsuz ve çirkin görünüyordu. Sevgili kızı kolundayken kendini yeniden genç hissedip duyduğu gururla kasılmasına karşılık sağlıklı oluşundan, kol ve bacaklarının sert ve güçlü olmasından biraz utanıyor, sıkılıyordu. Toplum içinde soyunmuş biri gibi hissediyordu kendini. Kızının kolunu dirseğiyle sıkarak ''Bana yeni dostlarını tanıştırsana'' dedi. ''Seni böylesine iyileştirdiği için senin çirkin sedanında yine de memnunum.'' ''Yalnız eviniz çok kasvetli. Kim bu?'' Kitty ona karşılaştıkları insanların adlarını söylüyordu. Tam bahçeye girerken kör bayan Berthe ile arabasını süren yardımcısı kıza rastladılar. Prens kızının söylediklerini ilgiyle dinleyen yaşlı Fransız kadının yüzündeki anlamı görünce kaygılarını unuttu. Kadın Fransızlara özgü kibarlıkla prensle konuşmaya başladı hemen. Böyle güzel bir kızı olduğu için onu kutladı ve Kitty'nin hazinesi, incisi, yatıştırıcı meleği olduğunu söyledi. Bu durumda o iki numaralı melek dedi prens gülümseyerek. Bir numaralı melek Matmazel Varenka. Ya öyle, Matmazel Varenka gerçekten bir melektir dedi Bayan Berthe. Galeride de Varenka'ya rastladılar. Yanlarında çok hızlı yürüyor, çok şık, kırmızı bir çanta taşıyordu. ''Babam geldi.'' dedi Kitty. Varenka her zaman yaptığı gibi doğal ve sade bir tavırla selam ve reverans arası bir hareket yaptı ve herkese konuştuğu gibi gösterişe kaçmadan, sıkılmadan prensle konuşmaya başladı. Elbette sizi çok iyi tanıyorum dedi prens gülümseyerek. Kitty onun gülümsemesinden, babasının arkadaşından hoşlandığını anlamıştı. Böyle hızlı hızlı nereye gidiyorsunuz? Annem burada dedi Kitty'ye dönerek. Gece uyumadı, doktor ona dışarı çıkmasını önerdi. El işini götürüyorum. Varenka uzaklaşınca prens, demek bir numaralı melek bu, dedi. Kitty, babasının Varenka ile alay etmek istediğini ancak Varenka'dan hoşlandığı için bunu yapamadığını anladı. Demek böylece bütün arkadaşlarını göreceğiz, diye ekledi prens. Eğer benimle tanışmaya tenezzül ederse, Bayan Stahl'le de tanışırız. Onu tanıdın mı baba, diye sordu Kitty. Bu adı duyunca, prensin bakışlarındaki alaycı pırıltıyı görerek kaygılanmıştı. Kocasını tanıdım. Onu da piyetist olmadan önce biraz tanımıştım. Piyetist olmak nedir baba diye sordu Kitty. Bayan Stahl'de çok beğendiği şeyin bir adı olması onu ürkütmüştü. Ben de tam olarak bilmiyorum. Yalnızca bu kadının her şeyi için, başına gelen felaket için bile Tanrı'ya şükrettiğini biliyorum. Kocası öldü diye de Tanrı'ya şükretmişti. Çok tuhaf çünkü birbirleriyle geçinemiyorlardı. Şu hasta suratlı kim diye sordu küçük bir sıraya oturmuş, orta boylu, kahverengili paltolu, kuru bacaklarında pantolonunu kırışan bir hastayı fark etmişti. Kitty kısararak, ressam Petrov dedi Kitty. Yanlarına yaklaşınca özellikle ağaçlı yolda oynayan çocuğunun ardından giden bayan Anna Pavlovna'yı göstererek bu da karısı diye ekledi. Ne kadar acınacak durumda, ne güzel bir yüz dedi prens. Neden yanlarına gitmedin, adam bir şey söylemek istiyordu sana. Peki öyleyse gidelim dedi Kitty. Kararlı kararlı o yana yürüdü. Nasılsınız diye sordu Petrov'a. Petrov bastonuna dayanarak kalktı. Prense çekinerek baktı. Bu kızım dedi prens. Tanışmamıza izin verin. Ressam son derece parlak beyaz dişlerini göstererek selam verdi. Dün sizi bekledik prenses dedi Kitty'ye. Konuşurken sendeledi. Sonra bunu isteyerek yaptığını inandırmak istercesine bir daha sendeledi. Gelmek istiyordum ama Anna Pavlovna Varenka ile haber yollayıp gezmeye gitmeyeceğinizi söyletti. Petrov kızarıp öksürerek nasıl olur dedi. Sonra bakışlarıyla karısını araştırdı. Anet, Anet diye yüksek sesle. Beyaz boynunda kalın damarları ip gibi gerilmişti. Anna Pavlovna yaklaştı. Prensese neden gezmeye gitmeyeceğiz diye haber yolladın dedi öfkeyle. Anna Pavlovna eskisinden çok farklı zoraki bir gülümsemeyle günaydın prenses dedi. Sonra prensese dönerek tanıştığımıza çok sevindim dedi. Sizi epeydir bekliyordu prens. Neden prensese gitmeyeceğiz diye haber gönderdin diye yineledi Petrov aynı sert ses tonuyla. Büyük öfkesi sesinden belli oluyor ancak sözlerine istediği vurguyu veremiyordu. Tanrım gitmeyeceğiz sanmıştım dedi kadın öfkeyle. Nasıl ne zaman? Yine öksürük nöbeti tuttu ve eliyle bir hareket yaptı. Prens şapkasını çıkarıp kızıyla uzaklaştı. Ah diye üzüntüyle içini çekti. Zavallı adam, zavallı adam. Evet baba diye yanıt verdi Kitty. Üç çocukları var, hizmetçileri ve paraları da yok. Akademiden birkaç kuruş alıyor diye ekledi heyecanla. Anna Pavlovna'daki değişiklik yüzünden duyduğu heyecanı saklamaya çalışıyordu. Ah işte Bayan Stahl dedi Anna. Küçük bir arabanın yastıklarına uzanmış, güneşliğin altındaki mavi gri bir şeyi gösterdi. Bu Bayan Stahl'di. Arkasında arabayı süren iri yarı sağlam bir Alman duruyordu. Yanında Kitty'nin tanıdığı sarışın İsveçli kont duruyordu. Arabanın yanında duran birkaç hasta bu kadına garip bir şeymiş gibi bakıyordu. Prens kadına doğru yürüdü. Kitty'nin şaşkınlığı karşısında bakışlarında hafif bir alay pırıltısı yanıp sönmüştü. Prens ile Bayan Stahl arasında bugün seyrek konuşulan o eski kibar, ince, güzel Fransızca ile konuşmaya başladılar. Beni anımsıyor musunuz bilmem ama kızıma yaptığınız iyiliklere karşılık vermek için kendimi size tanıtmak zorundayım dedi prens elinde şapkasıyla. Bayan Stahl'in prense çevirdiği bakışlarında Kitty bir tür hoşnutsuzluk sesmişti. Bayan Stahl, Prens Alexander Shcherbatsky mi dedi. Çok sevindim, kızınızı çok seviyorum. Sağlığınız iyi değil mi? Artık buna alıştım. Bayan Stahl, prense ve İsveçli kontla tanıştırdı. Fazla değişmemişsiniz dedi prens. Sizi görme onuruna kavuşmayalı 10-12 yıl oluyor. Evet, Tanrı haçı gönderip onu taşıma gücünü de veriyor insana. Kimi zaman insan bu yaşamın neye yaradığını düşünüyor. Öteki dünyada. Battaniye ile bacaklarını örtmeye çalışan Varenka'ya öfkeyle baktı. Galiba iyilik yapmaya dedi prens gülümseyen bakışlarla. Bayan Stahl prensin yüzündeki anlamı görerek buna karar verecek olan ben değilim dedi karşılık verdi. Demek o kitabı bana yollayacaksınız sevgili kont. Canınızı sıkıyor muyum dedi İsveçli'ye. Bak Elia dedi prens biraz ötelerinde Moskovalı albayı görerek. Bayan Stahl'i selamlayıp kızı ve yanlarına gelen albayla birlikte uzaklaştı. Albay alaycı bir tavırla bizim soylu prensimiz dedi. Kendisiyle tanıştırmadığı için Bayan Stahl'e güceniyordu. Bayan Stahl hep aynı diye karşılık verdi prens. 10 yıldır yatalak olduğunu söylüyorlar. Bacakları kısa olduğu için ayağa kalkmaz. Vücudu çirkindir. Olamaz diye bağırdı Kitty. Kendiller böyle diyor kızım. Senin varenkan da ona dayanıyor diye ekledi. Ah şu hasta kadınlar. Ay baba dedi Kitty heyecanla. Varenka ona tapar. Hem Bayan Stahl de çok iyilik ediyor. Kime istersen sor. Herkes onu tanır ve sever. Belki dedi babası kolunu sıkarak. Ama insan iyilik yapınca kimsenin bunu bilmemesi daha iyidir. Kitty söyleyecek şey olmadığı için değildi. Gizli düşüncelerini babasına bile açmak istemediğinden sustu. Yine de babasına hak vermek ve ruhunun bundan etkilenmesine izin vermek niyetinde olmamasına karşılık bir aydan beri düşlerinde göz bebeği gibi sakladığı Bayan Stahl'in varlığının tümüyle yitip gittiğini seziyordu. Geriye yalnızca kısa bacaklı, vücudu çirkin olduğu için sürekli yatan ve battaniyeyi istediği gibi örtmediğinden zavallı Varenka'yı azarlayan bir kadın kalıyordu. Kitty belleğini zorlamasına karşın eski Bayan Stahl'i gözlerinin önünde canlandıramıyordu bir türlü. 35. Prens her zamanki neşesini ev halkına, tanıdıklarına ve Alman ev sahibine bile aşılamıştı. Kitty ile kaynaktan döndükten sonra albayı, Maria Yengevna'yı ve Varenka'yı çaya çağıran prens, masayı ve iskemleleri bahçedeki kestane ağacının altında kurdurdu ve yemeği getirdi. Prensin eli açık olduğunu bilen efendiler ve uşaklar kendilerini neşeye kaptırmışlardı. Yarım saat sonra karşıda oturan Hamburglu hasta bir doktor, üzerinde kahve, ekmek, tereyağı, peynir, soğuk tavuk bulunan beyaz örtülü masanın çevresinde, kestane ağaçlarının titrek yapraklarının gölgesinde yarım daire şeklinde oturan bu sağlıklı Rus topluluğuna pencereden can sıkıntısıyla bakıyordu. Başında leylak rengi kurdelelerle süslü bir başlık bulunan prenses oturmuş fincanları ve reçelle ekmekleri dağıtıyordu. Öteki uçta bulunan prens iştahla yiyor, yüksek sesle ve neşeyle konuşuyordu. Çevresine değişik kaplıca kentlerinden satın aldığı şeyleri, küçük bir sandık ve türlük yağıt açacağı yaymış, bunları herkese, Lişen'e, hizmetçi kadına, kötü Almancasıyla alay ettiği ev sahibine dağıtıyor ve Kitty'yi asıl iyileştiren şeyin kaplıcalar değil, ev sahibinin eşsiz yemekleri, erik kurusu çorbası olduğunu söylüyordu. Prenses, kocasının Rus tavırlarıyla alay ediyor ama Soden'e geldiğinden beri hiç yapmadığı biçimde eğleniyordu. Albay her zamanki gibi prenses şakalarını gülümsüyor ama Avrupa'yı çok iyi bildiğini düşünerek prensesten yana oluyordu. İyi yürekli Maria Yevgenyevna, prensin her söylediği tuhaf şeye gülmekten katılıyordu. Kitty'nin o zamana dek güldüğünü hiç görmediği Varenka bile neşe kaynağının şakalarına hafifçe gülümsüyordu. Bütün bunlar Kitty'yi neşelendiriyordu ama yine de endişeliydi genç kız. Babasının elinde olmadan dostlarına ve genç kızın burada bulduğu yaşama alaylı alaylı bakarak ortaya attığı sorunlara çözüm bulamıyordu. Bu soruna genç kızın Petrovlarla ilişkilerinde bugün açıkça ve hoş olmayan bir biçimde ortaya çıkan değişiklik de eklenmekteydi. Herkes neşeliydi ama Kitty neşelenemiyor ve bu da onu daha çok üzüyordu. Çocukken cezalandırılıp odasına kapatıldığı zaman ablalarının neşeli çığlıklarını duyduğu andaki duygulara benzer bir duygu vardı içinde. Prenses gülümseyerek kocasına bir fincan kahve verirken bu ıvır zıvırları neden aldın diye sordu. Ne yaparsın? Gezinirken insan bir dükkana yaklaşıyor. Satıcı bir şey alman için üstülüyor. Erlaucht, Excellence, Durlaucht. Bir kez Durlaucht dendi mi dayanamıyorum. 10 taleri verecek kadar iyiyim ben. Demek can sıkıntısından dedi prenses. Elbette can sıkıntısından. İnsanın ne yapacağını bilemediği o sıkıntılardan işte canım. İnsanın canı nasıl sıkılabilir ki prens? Şu anda Almanya'da çok ilginç şeyler var dedi Maria Yevgenyevna. Ama ben bütün bu ilginç şeyleri, pırasa çorbasını, bezelyeli sosisi biliyorum. Tüm bunları biliyorum ben. Hayır prens, boş konuşuyorsunuz. Kurumları çok ilginçtir buranın, diye düşüncesini belirtti albay. İlginç olan ne var? Tüm Almanlar mutlu, bütün dünyayı yendiler. Ama ben neden mutlu olayım? Kimseyi yenmedim ki. Hem burada insan çizmelerini kendisi çıkarıp kapının önüne koymak zorunda. Sabah kalkar kalkmaz giyinip salona geçmek, berbat şeyi içmek zorunda. Oysa evde böyle değil. İnsan acele etmeden uyanır, herhangi bir şeye kızar, azarlar, yeniden barışır ve düşünür. Bütün bunları acele etmeden yapar. Ama vakit nakittir, bunu unutuyorsunuz dedi albay. Hangi vakit? Öyle yıllar vardır ki bir ayı 50 kapik bile etmez. Öyle dakikalar da vardır ki değerini aile bile ölçemezsiniz. Öyle değil mi Kitty? Neden böyle üzgünsün? Ben mi? Bir şeyim yok. Nereye gidiyorsunuz? Biraz daha kalın dedi Varenka'ya. Eve dönmek zorundayım dedi Varenka kalkarken. Yine gülmeye başladı. Sonra sakinleşerek herkesten izin istediği şapkasını almak için eve girdi. Kitty peşinden gitti. Varenka şu anda ona bambaşka görünüyordu. Daha kötü değildi ama Kitty'nin daha önce düşündüğünden farklıydı. Ah uzun zamandır böyle gülmemiştim dedi Varenka şemsiyesini ve küçük çantasını alırken. Babanız ne sevimli insan dedi. Kitty susuyordu. Ne zaman görüşürüz diye sordu Varenka. Annem Petrovlara gitmek istiyor. Oraya gelir misiniz diye sordu Kitty Varenka'yı süzerek. Olacağım diye karşılık verdi Varenka. Gitmek için hazırlanıyorlar. Eşyalarını toplamada yardım edeceğime söz vermiştim onlara. Öyleyse ben de giderim. Neden? Neden mi? Neden mi diye yineledi Kitty gözlerini açarak. Varenka'yı kaçırmamak için arkadaşının şemsiyesini yakaladı. Hayır bekleyin neden? Babanız yeni geldi. Petrovlar yanınızda rahat olmuyorlar. Hayır Petrovlara gitmemi neden istemediğinizi söyleyin. Siz de mi istemiyorsunuz bunu neden? Size bunu söyleyemem dedi Varenka sakince. Ah söyleyin rica ederim. Her şeyi söylemem mi gerek diye sordu Varenka. Her şeyi, her şeyi dedi Kitty. Özel bir şey yok. Yalnızca Mihail Alekseyevich, ressamın adı buydu. Önceleri hemen dönmek istiyordu ama şimdi istemiyor dedi Varenka gülümseyerek. Kitty Varenka'ya asık suratla bakarak peki sonra sözünüzü tamamlayın dedi. Sonra nedenini bilmek istiyorum. Sonra Petrov siz buradasınız diye artık gitmek istemediğini belirtiverdi. Uygunsuz bir şeydi elbet bu ama bir kavgaya neden oldunuz. Bunu siz de bilirsiniz. Hastalar öfkelenince... Kitty kaşlarını gittikçe daha fazla çatıyor ve susuyordu. Konuşan Varenka'ydı. Onun bir ağlama ya da konuşma krizine yakalanacağını görünce ne yapacağını bilemiyor, önceki sözlerinin etkisini azaltmaya çalışıyordu. Bu durumda oraya gitmemeniz daha iyi olur. Anlayış gösterin, öfkelenmeyin. Güzel, güzel. Çünkü bunların tümü yapmacıktı yalnızca. Tümü yapmacıktı, içtenlikten uzaktı. Bir yabancıyla ne işim vardı sanki? Bir kavgaya neden oldum işte. Kimsenin benden istemediği şeyi yaptım. Çünkü her şey yalan, yalan, yalandı. Varenka tatlı bir sesle yapmacık mı neden diye sordu. Ah aptalca çirkin bir şey bu. Hiç gereği yoktu. Her şey yalan dedi Kitty şemsiyeyi açıp kapayarak. İyi ama insan neden yapmacıklı davransın? İnsanlara kendine Tanrı'ya karşı çok iyi görünmek için. Herkesi aldatmak için. Ama şimdi her şey bitti. Yalan söyleyip aldatmaktansa kötü olmak daha iyi. Hangi aldatmadan söz ediyorsunuz siz diye sordu Varenka gücenerek. Öyle konuşuyorsunuz ki. Ama Kitty öylesine heyecanlıydı ki onun konuşmasına fırsat vermiyordu. Sizden söz etmiyorum. Kusursuz birisiniz siz. Evet, kusursuz olduğunuzu hissediyorum. Ama ben kötüysem ne yapabilirim? Kötü olmasaydım böyle olmazdı. Çünkü o zaman olduğum gibi görünür, yapmacıklı davranmazdım. Anna Pavlovna ile ilgilenmekle ne çıkarım olabilir? Canları istediği gibi yaşasın onlar. Ben de keyfimce yaşarım. Hayır, iyi bir şey değil bu. İyi bir şey değil. Peki ama iyi olmayan nedir diye sordu Varenka şaşırarak. Her şey, duygularımın dışında başka türlü yaşayamam ben. Oysa siz ilkelerinizle yaşıyorsunuz. Ben yalnızca sizi sevdim ama siz yalnızca beni eğitmek, kurtarmak istiyorsunuz. Haksızlık ediyorsunuz. Ama ben başkalarından söz etmiyorum, kendimden söz ediyorum. Kitty diye seslendi prenses. Buraya gel, babana mercanlarını göstersene. Kitty dostuyla aralarını düzeltmeden kasıntılı bir tavırla masanın üzerindeki küçük bir kutuda bulunan mercanlarını aldı ve annesinin yanına gitti. Annesiyle babası ikisi birden aynı anda neyin var neden kızardın dedi. Bir şey yok dedi Kitty. Hemen geliyorum. O hala orada diye düşündü. Ona ne diyeceğim? Tanrı ben ne yaptım ne yaptım? Neden ona hakaret ettim sanki? Ona ne derim şimdi? Sonra kapının yanında durdu. Varenka başında şapkasıyla masanın yanına oturmuş Kitty'nin kırmış olduğu şemsiyenin yayını inceliyordu. Başını kaldırdı. Bağışlayın beni Varenka. Ne dediğimi bilmiyorum. Gerçekten de sizi üzmek istemiyordum dedi Varenka gülümseyerek. Barışmışlardı ama prensin gelişi Kitty'nin gözünde içinde yaşadığı yeni dünyayı değiştirmişti. Öğrenmiş olduğu şeylerin hiçbirinden vazgeçmemişti. Olmak istediği gibi olabileceğini düşünmekle yanıldığını anlıyordu. Uyandığına inanıyordu. Çıkmak istediği yükseklikte yapmacıksız, övünmeden tutunabilmenin bütün zorluklarını anlamıştı. Ayrıca da içinde şu acılarla, hastalıklarla, can çekişmelerle dolu dünyanın bütün üzüntüsünü duyuyordu. Bu dünyayı sevmek için harcadığı çabaları çok ağır buluyor ve en kısa zamanda ablası Dolly ile çocuklarının yerleştiklerini bir mektuptan öğrendiği Rusya'daki Petroskoye'nin serin havasına kavuşmak istiyordu. Ama Varenka'ya sevgisi azalmıyordu. Kitty dostuna veda ederken Rusya'ya gelip onu görmesi için yalvardı. Evlendiğiniz zaman geleceğim dedi Varenka. Hiç evlenmeyeceğim ben. Öyleyse ben de hiç gelmeyeceğim. O halde evlenmekten başka çare yok demek ki. Sözünüzü unutmayın sakın. Doktorun düşündükleri gerçekleşmişti. Kitty Rusya'ya iyileşmiş olarak döndü. Eskisi kadar neşeli ve tasalı değildi artık. Ama huzurluydu. Moskova'daki acıları artık yalnızca bir anıydı onun için. 3. Bölüm 1. Sergey Ivanovich Koznişev düşünsel çalışmalarını bir süre ara vermeyi kararlaştırdı. Mayıs sonunda her zamanki gibi yurt dışına gitmek yerine Levin'in çiftliğine gitti. Koznişev'e göre kır yaşamının yerine hiçbir şey tutamazdı. Bu yüzden kardeşinin yanına gidiyordu. Konstantin Levin, Nikolay'ı bu yıl beklemiyor olsa bile bu ziyarete çok sevindi. Bununla birlikte Konstantin, kardeşine sevgi beslemesine, ona önem vermesine karşın köydeyken onun yanında kendini rahat hissetmiyordu. Kardeşinin köyle ilgili düşünceleri de hoşuna gitmiyordu. Konstantin'e göre köy, yaşamın odak noktası, sevinçleri, acıları, çalışmalarıydı. Sergey içinse tam tersine bir yanıyla yalnızca bir dinlenme köşesi, öte yanıyla kent yaşamının insanı tüketen aşırı yorgunluğuna karşı etkili, içmekten hoşlandığı ve etkisini bildiği bir ilaçtı yalnızca. Konstantin yararlı bir iş alanı olduğu için seviyordu köyü. Oysa Sergey orada tembelce yaşayabildiği için hoşlanıyordu köyden. Ayrıca Sergey Ivanovich'in köylülere bakış biçimi Konstantin'in gururunu incitiyordu. Sergey onları tanıdığı ve sevdiği için övünüyordu. Onlarla sık sık görev yapar gibi gösterişe kaçmadan, üstünlük taslamadan konuşuyor ve tümü de birbirine benzeyen bu konuşmalardan halk yararına genel sonuçlar çıkarıyor. Böylece halkı çok iyi tanıdığını kanıtladığına inanıyordu. Konstantin ise bu tavırdan hoşlanmıyordu. Ona göre köylü ortak çalışmada ana unsurdu yalnızca. Kuşkusuz köylülere sevgi ve saygı duyuyordu. Bu duyguları bir köylü kadın olarak sütünü annesinden almış olmalıydı. Bunu kendisi de söylüyordu. Ama köylülerle imeceye katılmasına, kimi zaman bu insanların gücüne, sevimliliğine, sağduyularına hayran olmasına karşılık daha fazla beceri isteyen imece işlerinde kaygısız ya da sarhoş oldukları, işleri yüzüstü bıraktıkları ya da içten davranmadıkları zaman onlara çok kızıyordu. Konstantin Levin'e halkı sevip sevmediği sorulsa o buna kesin bir yanıt veremezdi. Genellikle bütün insanları sevdiği gibi köylüleri sevdiğinden emin değildi. Yaratılıştan iyi yürekli olduğu için köylülere cahil insanlara karşı nefretten çok sevgi besliyordu. Ama her zaman onlardan yana mı yoksa onlara karşı mı olduğunu söylemek, daha doğrusu onlara karşı nefret ya da sevgi gibi belirli bir duygu beslediğini belirtmek, yalnızca bütün çıkarlarıyla bağlı olduğu bu insanlarla birlikte yaşadığı için olanaksızdı. Ne köylülerde ne de kendinde özel bir yetenek ya da kusur görüyordu. Onlardan yana ya da onlara karşı bir tavır alamazdı. Üstelik köylülerle uzun süreden beri efendi olarak, aracı olarak ve özellikle danışman olarak çok sıkı ilişkiler olmasına karşın köylüler kendisine çok güvenirler, 40 verst uzaktan ona akıl danışmaya gelirlerdi. Köylüler konusunda belirli bir düşüncesi yoktu. Halkı tanıyıp tanımadığını söylemesi, halkı sevip sevmediğini söylemesi kadar zordu onun için. Ona göre halkı tanımak, insanları tanımak demekti. Sürekli gözlemesi gerektiğinden iyi ve ilginç gördüğü her türlü insanla yani köylülerle ilişki kuruyor ama sık sık aklındaki eski düşüncelerini değiştiren yeni özellikler görüyor ve yeni düşünceler ediniyordu. Sergey Ivanovich ise tam tersine sevmediği kent yaşamına karşılık köy yaşamını seviyor ve övüyor, aynı şekilde köylülere yakınlık duyuyor, kentteki kibar tabaka insanlarından hoşlanmıyordu. Böylece onun halk anlayışı halk sınıfının sosyetedekilerden farklı olduğu düşüncesine dayanıyordu. Düzenli çalışan aklıyla köylülerin yaşam biçimlerinin geleneklerinden daha çok diğer sınıfların gelenekleriyle aralarındaki çelişkilerden oluştuğunu belirgin bir şekilde öğrenmişti. Koznişev'in köylüler hakkındaki düşüncesi ve onlara karşı duyduğu sevgi hiç değişmiyordu. Bu konuda iki kardeş arasındaki tartışmalarda Sergey Ivanovich her zaman üstün çıkıyordu. Çünkü halk konusunda olduğu kadar halkın karakteri, yetenekleri ve zevkleri konusunda da çok geniş bilgisi vardı. Oysa Konstantin, Levin'in bu konuda hiçbir belirgin düşüncesi yoktu ve bu yüzden bu tartışmalarda kendi kendisiyle her zaman çelişirdi. Sergey Ivanovich'e göre küçük kardeşi iyi yürekli, sıkı bir delikanlıydı. Onun canlı bir zekası olduğunu bildiğinden olayların çok çabuk etkisinde kaldığı için onu çelişkilerle dolu olmakla suçlardı. Kimi zaman bir ağabey hoşgörüsüyle Konstantin'e bazı şeylerin önemini açıklar ama rakibini kolayca alt ettiği için bu tartışmalardan zevk almazdı. Konstantin Levin ağabeyini geniş fikirli, çok bilgili, sözcüğün tam anlamıyla soylu ve toplum yararına çalışan biri gibi görürdü. Ama Konstantin'in yaşı ilerledikçe ve ağabeyini daha iyi tanıma fırsatı buldukça kendisinde olmadığını hissettiği toplum yararına çalışma özelliğinin bir yetenek değil, belki de bir kusur olduğunu ama iyi niyetli, namuslu ve terbiyeli olmak istemekten oluşan değil de yüreklilik denilen yaşama gücünün, yaşamın insana sunduğu çeşitli yollardan birini yeğleyip bu yoldan ayrılmama isteğinin yarattığı bir kusur olduğunu anlıyordu. Levin ağabeyini daha iyi inceledikçe toplum yararına çalışanların çoğunda görüldüğü gibi Sergey Ivanovich'in de bu yola yürekten isteyerek değil ama öz çıkarlarının yalnızca bu yolda olduğunu söyleyen mantığının sesine uyarak girdiğini fark ediyordu. Üstelik Sergey'in toplum yararı ve ruhunun ölümsüzlüğü ile ilgili sorulara karşı ilgisinin bir satranç partisi ya da yeni bir makinenin karmakarışık yapısına karşı duyduğu meraktan daha fazla olmayışı Levin'i varsayımlarında haklı çıkarıyordu. Konstantin Levin'in köyde ağabeyinin yanında duyduğu rahatsızlık yazarın eli boş oturması yüzünden daha da artıyordu. Oysa çiftlik sahibinin özellikle yaz aylarında öylesine yoğun işi vardı ki uzun günler bile ona çok kısa geliyordu. Ama Sergey Ivanovich dinleniyorsa, yani kitabı üzerinde çalışmıyorsa da bu arada hep düşünmeye ve kafasıyla çalışmaya alışkın olduğu için aklına gelen düşünceleri belirgin ve özlü bir biçimde kesinlikle bir dinleyiciye aktarması gerekiyordu. Bu dinleyici de doğal olarak Konstantin'di. Bu yüzden ilişkileri dostça ve senli benli olsa bile Levin ağabeyini yalnız bırakmak zorunda kaldığı için huzursuz oluyordu. Sergey güneş altında otların üzerine uzanıp yatmayı seviyor, hiç iş yapmadan durmadan gevezelik ediyordu. Bu tembelliğin bana ne büyük bir zevk verdiğini anlayamazsın diyordu kardeşine. Artık düşünmüyorum, kafamın içi top gibi bomboş. Ama Konstantin Levin oturup onu dinlemekten sıkılıyordu. Bu arada tarlanın gübreleneceğini, başında bulunmazsa işinin baştan sağma yapılacağını, köylülerin eski kara sabanların daha iyi olduğunu söylemek için bulukların vidalarını gevşeteceklerini, sonra da bu yeni buluşun bir işe yaramadığını söyleyeceklerini düşünüyordu. Bu sıcağın altında böyle serilip yatmaktan yorulmuyor musun diye soruyordu Sergey Ivanovich. Kesinlikle diyordu Levin. Biraz bekle beni. Bir oya kadar gitmem gerek. Sonra tarlalara sıvışıveriyordu. 2. Haziran ayının ilk günlerinde temizlikçi kadının görevlerini de yüklenen yaşlı hizmetçi Agafya Mihailovna yeni tuzladığı bir kavanoz mantarı mahzene indirirken kaydı ve düşerek elinin bileğini incitti. Zemstvo'dan bir doktor çağırdılar. Doktor okulunu yeni bitirmiş genç ve geveze bir pratisyendi. Bileği muayene etti, çıkık olmadığını söyledi. Ünlü Sergey Ivanovich Koznişev'in konuşmasına hayran kaldı. Sonra ilerici düşüncelerini göstermek için kentteki tüm dedikoduları ona anlatıp Zemstvo'da işlerin berbat gittiğinden yakındı. Sergey Ivanovich Koznişev genç pratisyeni ilgiyle dinledi, ona sorular sordu, sonra bu yeni dinleyicinin varlığından heyecanlanarak söylev çekmeye başladı. Genç doktorun saygıyla değerlendirdiği doğru ve önemli birkaç düşünce ileri sürdü. Sergey Ivanovich parlak ve canlı geçen her konuşmasından sonra kardeşinin de beğendiği heyecanlı ve keyifli halini aldı. Doktor gittikten sonra Koznişev oltayla balık avlamak istediğini belirtti. Böylesine budalaca bir şeye ilgi duyduğu için gururlanıyor gibiydi. Otlaklara bakmak zorunda olan Konstantin Levin ağabeyine kendisini arabayla götürmeyi önerdi. Yaz ortalarında bu yılın ürününün belli olduğu ve gelecek yılın ekimi için hazırlıkların yapıldığı günlerdeydi. Otların biçilme zamanıydı. Arpaların henüz iyice dolmamış başakları, incecik sapları üzerinde rüzgarın yönüne doğru sallanıyor, bazıları sararmış yeşil yulaflar geç ekilmiş tarlaların ötesinde berisinde topraktan çıkıyordu. Kara buğday toprağa çoktan ekilmiş, üstü örtülmüştü. Çürümüş gübre kokusu yayılıyordu topraktan. İşçilerin var güçleriyle çalıştıkları, hasat öncesi tarla işlerinin azaldığı kısa süren bir dönemdeydiler. Bu kez ürün bol olacağı benziyordu. Yaz günleri aydınlık ve sıcaktı. Kısa geceler insana rahatlık veren çiğle kaplanıyordu. Otlaklara varmak için ormandan geçmek gerekiyordu. Sergey Ivanovich sık ormanın güzelliğini durmadan hayranlıkla seyrediyor, kardeşine kimi zaman sık yapraklı yeşil bir ıhlamur ağacını, kimi zaman o yıl yeni filizlenmiş fidanları gösteriyordu. Konstantin Levin, doğanın güzelliğinin bağırarak gösterilmesinden hoşlanmıyordu. Sözcükler önlerinde uzanan görünümün güzelliğini bozuyordu. Ağabeyinin her gösterdiğini onaylıyordu istemeden. Başka şey düşünüyordu o. Ormanın ilerisinde yer yer sürülmüş bir tarla ilgisini çekti. Arabalar diziler halinde ilerliyordu. Levin onları saydı ve işini bitirebileceğini düşünerek sevindi. Sonra çayırları görünce biçme işini düşünmeye başladı. Bu sorun özellikle aklını kurcalıyordu. Levin çayırın kıyısında atını durdurdu. Sabahki çiğ yüzünden otlar ıslaktı henüz. Sergey Ivanoviç, ayaklarını ıslatmamak için kardeşinden kendisini arabayla çayırdan geçirip tatlı su levreyi avlanan sarı salkım çalılığına kadar götürmesini istedi. Levin, otların ezilmesinden hoşlanmamış olsa da istenileni yaptı. Yüksek otlar tekerleklere ve atların ayaklarına dolanıyor, tohumlar da tekerleklerin ıslak parmaklıklarının üstüne dökülüyordu. Sergey çalılığın yanına oturdu ve oltalarını hazırladı. Levin gidip atı bağladı. Sonra kımıltısız, uçsuz bucaksız gri yeşil çayının içine daldı. Çayırdan çıkınca yola girdi. Orada arı kovanı taşıyan parlak gözlü yaşlı bir adama rastladı. Formich, bu araları çaldın mı? Diye sordu Levin. Ne çalması Konstantin Dimitriç? Benimkileri tutabilsem ne mutlu bana. İkinci oğul da kaçtı işte. Tanrı'ya şükür ki atlı delikanlılar onu yakaladılar. Sizin toprağa sürenler atları çözüp koşuşturdular ve kovanı yakaladılar. Ne dersin Fomich? Otları biçmeli mi yoksa biraz daha beklemeli mi? Bence Aziz Petrus yortusuna dek beklemek gerekir. Ama siz hep erken biçersiniz. Haydi Tanrı'nın yardımıyla. Bu yıl ot bol, hayvanların yiyeceği çıkacak. Peki havalara ne dersin? Tanrı'nın bileceği iş. Belki havalar güzel olur. Levin ağabeyinin yanına döndü. Balıklar oltaya gelmiyordu. Ama Sergey Ivanoviç üzülmek bir yana çok neşeli görünüyordu. Levin doktorla yaptığı konuşmadan sonra heyecanlanan Sergey'in konuşmak istediğini biliyordu. Oysa kendisi tam tersine ertesi gün tutulacak ot biçicilerinin çağrılması için buyruk vermek, böylece biçme konusunu kesinlikle çözümlemek amacıyla bir an önce eve dönmek istiyordu. Dönelim dedi. Ne kadar acelecisin. Burada kalalım. Sırılsıklam olmuşsun. Balıklar oltaya gelmese bile rahatımız çok iyi. Görüyorsun, insan doğanın içindeyken her türlü av hoş olur. Şu suyun berraklığına bak, ne harika. Çayırın şu köşesi bana hep bir bilmeceyi anımsatır. Bilirsin, ot suya sallanalım, sallanalım demiş hani. Bu bilmeceyi bilmiyorum dedi Levin üzgün üzgün. 3. Dinle, seni çok düşündüm dedi Sergey Ivanoviç. Şu doktorun bana anlattıklarına göre sizin burada, bu ilçede olup bitenler çok anlamsız. Bu çocuk hiç de budala değil. Bunu sana söylemiştim. Yine söylüyorum. Toplantılara gitmemekle ve özellikle de Zenfo işlerinden uzak durmakla haksızlık ediyorsun. Eğer değerli insanlar böyle yaparlarsa her şeyin yıkılmaya yüz tutacağı kesindir. Para veriyoruz. Bunu memurlara aylık vermek için kullanıyorlar. Ama okul, hasta bakıcı, ebe, eczacı hiçbir şey yok ortada. Denedim dedi yavaşça Levin, isteksizce. Ama bir sonuç alamadım. Ne yapmamı istiyorsun? Ama neden bir şey yapamadın? İnan ki seni anlamıyorum. Kayıtsız kalmayı, beceriksizliği kabul etmem. Yoksa yalnızca tembellik mi bu? Hayır, ne biri ne de öteki. Denedim ve beceremediğimi anladım, dedi Levin. Ağabeyinin söylediklerini yarım yamalak dinliyordu. Irmağı hayranlıkla seyrederken uzakta kulübeler arasında gördüğü şeyin bir at mı yoksa at seyisi mi olduğunu anlamaya çalışıyordu. Neden bir şey yapmıyorsun? Denedin, sana göre başarılı olmadı ve sen de vazgeçiyorsun. Onuruna dokunmuyor mu bu? Onuruma mı? Dedi Levin. Ağabeyinin sözleri içine işlemişti. Anlamıyorum. Eğer üniversitede bana, arkadaşlarımın arasında yalnızca benim entegral hesaplarından anlamadığımı söyleyip kınamış olsalardı, bunu bir onur sorunu yapardım. Ama burada her şeyden önce insanın bu iş için gerekli yeteneğe sahip olması ve bütün bu yeniliklerin önemine inanması gerekir. Peki bu yenilikler önemli mi, değil mi? Diye bağırdı Sergey. Pek dinlemeyen kardeşinin onun aklını bu kadar kurcalayan şeye önem vermeyişine gücenmişti. Hayır, bu bana önemli gelmiyor. Bunun için başımın etini yeme diye karşılık verdi Levin. Kahya'yı sonunda tanıyıp kendi kendine işçileri erkenden saldığını düşünüyor, çit sürmeyi bitirdiler mi acaba diye endişe ediyordu. Dinlesene dedi abi, güzel akıllı yüzü birden asılıvermişti. Her şeyin bir sınırı vardır. İlginç ve açık olmak, ikiyüzlülükten uzak olmak çok güzeldir. Bunları biliyorum ama iki şeyden biri ya sözlerinin anlamı yok ya da kötü bir anlamı var. Sevdiğin hiç olmazsa böyle diyorsun. Bu halkı nasıl önemsiz bulabilirsin? Hiç böyle bir şey öne sürmedim ben diye düşündü Levin. Ya bu halk yardım eli uzanmadan ölsün mü? Cahil ebeler yeni doğanların ölümüne neden oluyor. Halk bilgisizlik içinde çürüyor ve ilk gelen kalem efendisinin pençesine düşüyor. Sense bütün bu uygunsuzluklara çare bulacağın yerde hiçbir şey yapmıyor, üstelik bu işleri önemsiz görüyorsun. Sergey Ivanoviç Konstantin'e şu iki seçeneği öneriyordu. Ya zihinsel gelişmen kusurlu, da yapacağın şeyleri görmüyorsun ya da rahatını, kendi isteklerini ve daha bilmem neyini bu yararlı iş uğruna feda etmek istemiyorsun. Konstantin Levin boyun eğmek ya da toplumun iyiliği için kendisinin özveride bulunamayacağını kabul etmekten başka çaresi olmadığını anladı. Canı hem sıkılmış hem de üzülmüştü. Kararlı bir sesle ikisi de olabilir dedi. Olabileceğini sanıyorum ki Nasıl? Paralar iyi yönetilirse söz gelimi ilaç yardımı yapılamaz mı? Sanmıyorum. En azından bizim ilçe gibi 4000 verst karelik bir alanda yapılamaz. Kötü yollarımızla, kar fırtınalarımızla ve yapılması gereken bütün çalışmalarla her yere sağlık yardımı götürmenin mümkün olacağını sanmıyorum. Üstelik de tıp bilimine hiç güvenim yok. Ama haksızsın. Bu konuda sana binlerce başarı örnek verebilirim. Peki ya okullar? Neden okullar yapalım ki? Ne diyorsun sen? Eğitimin yararından kuşku duyulur mu hiç? Senin için yararlıysa başkaları için de yararlıdır okul. Konstantin Levin moral açısından duvara kıstırıldığını hissediyordu. Öfkesi yüzünden elinde olmadan kamu işlerine karşı kayıtsız kalmasının gerçek nedenini itiraf etmek zorunda kaldı. Bütün bunlar iyi güzel ama hiçbir zaman yararlanamayacağım şu sağlık merkezlerine, hiçbir zaman çocuklarımı yollayamayacağım, köylülerin de yollamayacakları, çocukların oraya yollanmasını gerekli olduğuna kesinlikle inanmadığım şu okulları kurmak için neden çalışma zahmetine gireyim? Sergi Ivanoviç ilk anda hiç beklemediği bu düşünceyi duyunca şaşırıp kaldı ama ardından hemen bir saldırı planı düzenledi. Kısa bir süre sustuktan sonra oltalardan birini çıkardı, suya attı ve gülümseyerek kardeşine döndü. Önce izin ver de söyleyeyim. Agafya Mihailovna için doktor çağırttığına göre doktorun varlığını yararlı buluyorsun demek ki. Elbette ama elinin sakat kalacağını sanmıyorum. Zamanla görürüz. Hem okuma yazma bilen köylü senin için daha yararlı, daha değerli bir işçi olmaz mı? Hayır, bu nedenle olmaz. Bunu istediğine sor diye karşılık verdi Levin kararlılıkla. Okuma bilen köylü bilmeyenden çok daha kötü bir işçidir. Onu yol onarmaya yollayamazsınız. Bir köprü yapsa tahtaları çalar. Sorun burada değil dedi Sergei Ivanoviç kaşlarını çatarak. Aslında hep konudan konuya atlayan, öncekilerle ilgisi olmadan tartışmaya yeni kanıtlar sokan karşı çıkışlardan nefret ederdi. Dinle, eğitimin halkın yararına olduğunu kabul ediyor musun? Kabul ediyorum diye ağzından kaçırdı Levin. Hemen sonra asıl düşüncesinin bu olmadığını anladı. Ağabeyinin bu itirafı kendisine karşı kullanacağını, tutarsızlığı yüzünden onu yeneceğini hissetti. Bu nasıl olacaktı? Bunu bilmiyordu Konstantin ama ağabey kuşkusuz mantıklı bir yolla bunu başaracaktı. Bunun kanıtını bekliyordu. Kanıtlar Konstantin'in beklediğinden de kolay verildi. Öğretimin yararlılığını kabul ediyorsan namuslu biri olarak ona değer vermek ve ilgilenmek zorundasın dedi Sergei Ivanoviç. Sonuç olarak ona katılmayı istemek zorundasın. Az önce diyordun ki... Peki ya öğretimin yararlılığını ve gerekliliğini kabul etmezsem? Bu konuda bir fikir edinmek için şimdiye dek hiçbir çaba harcamadığına göre boş söz bunlar. Öyle olsun dedi Levin. Aslında hiçbir şeyi kabul etmiyordu. Böyle olduğunu kabul edelim. Peki ama bunda üzülecek bir yan görmüyorum ben. Ne demek istiyorsun? Dur dinle. Bu tartışmaya giriştiğimize göre felsefe açısından ne düşündüğünü söyle bana. Felsefenin bununla hiç ilgisi yok dedi Sergei Ivanoviç. Levin onun ses tonundan ağabeyinin kendisinin felsefeden söz etmeye hakkı olmadığını belirtmek istediğini anladı. Bu yüzden gücendi, heyecanla konuşmasını sürdürdü. Davranışlarımızın itici gücü kişisel çıkarımızdır diye düşünüyorum. Ayrıca ben soylu biri olarak St. Saul kuruluşlarımızda huzurumun artacağına inanmıyorum. Yollar daha düzgün olmayacak. Zaten olamaz da. Hem atlarım beni bozuk yolda da götürür. Sulh yargıcına hiç başvurmayacağım. Okullar dediğim gibi yararlılığı bir yana bırak. Benim için zararlı olacak ayrıca. Zemtsvo kurumları benim için desyatin başına 8 kapik ödemeye, kente inmeye, tahta kurulu yataklarda yatmaya, sağduyuya aykırı pis sözler işitmeye zorlanmaktan başka bir şey değildir. Buna hiçbir çıkar görmüyorum. İzin ver diye sözünü kesti Sergei Ivanoviç. Bizi köylülerin özgürlüğe kavuşması için çalışmaya iten şey kişisel çıkar değildi. Ama bunu yine de yaptık. Levin gittikçe canlanarak özür dilerim dedi. Köylülerin özgürlüğe kavuşturulması başka bir işti. Burada kişisel çıkar söz konusu. Tüm namuslu insanlar kendilerine ezen bu boyunduruğu atmak istediler. Ama belediye meclisi üyesi olmak, işe alınacak lağımcıların sayısı ve oturmadığım bir kentin kanalizasyonunun yapımını tartışmak, seçici kurul üyesi olmak ve jambon çalan bir köylüyü yargılamak apayrı bir şey. 6 saat boyunca avukatların, savcıların gevezeliklerini dinlemek, mahkeme başkanının şu yaşlı budala Alyosha'ya baksanık bir jambon çaldığını kabul ediyor musun diye sormasını, ne diye yanıt vermesini duymak. Konstantin Levin kendini konuştuğu konuya kaptırmış, tartışmanın bir parçası sandığı mahkeme başkanıyla Alyosha arasında geçenleri canlandırıyordu. Ama Sergei Ivanoviç omuzlarını silkti. Sözü nereye getirmek istiyorsun? Şuna, çıkarlarım söz konusu olduğunda haklarımı tüm gücümle savunurum her zaman. Öğrenciyken evimizde arama yapıldığı zaman jandarmalar mektuplarımızı okuduklarında bütün gücümle öğrenim haklarımı ve özgürlüklerimi savunurdum. Askerlik hizmetiyle ilgili olarak da tartışmak istemem. Çünkü bu sorunun çocuklarımın, kardeşlerimin ve benim kaderimizle ilgili. Benimle ilgili sorunlarla uğraşırım. Ama iş, Zensuo'nun 41 rublesinin dağıtımıyla ilgilenmeye ve aptal Alyosha'nın yargılanmasını izlemeye gelince bunu kabul edemem. Hiçbir zaman da kabul etmeyeceğim. Konstantin Levin sözlerinin önündeki engel yıkılmış gibi konuşuyor. Sergey Ivanoviç gülümsedi. Peki ya yarın bir mahkeme karşısına çıkmak zorunda kalırsan, eski ağır ceza mahkemesi tarafından yargılanmak çok mu hoşuna gider? Devam olmayacak. Kimseyi öldürmeyeceğim. Bu yüzden de tüm bunlar işime yaramayacak. Gerçekten diye sürdürdü konuyu yine değiştirerek. Zenso kurumları ve ötekiler bana Hamsin yortusunda ormanı sıklaştırmak için yere diktiğimiz kayın fidanlarını anımsatıyor. Avrupa'da orman kendiliğinden yetişti. Ama bizim kayın ağaçlarımıza gelince onları sulamayı ve onlara bel bağlamayı asla kabul etmiyorum. Sergey Ivanoviç konuşmanın küçük kayın ağaçlarına dayandığını görünce duyduğu şaşkınlığı belirtmek için omuzlarını silkmekle yetindi. Bununla birlikte kardeşinin bununla ne demek istediğini hemen anlamıştı. Yok canım, böyle düşünemezsin diye karşı çıktı. Ama Konstantin Levin kamu çıkarlarına karşı gösterdiği kayıtsızlığı haklı göstermek istiyordu. Konuşmasını sürdürdü. Hiçbir etkinliğin eğer kişisel çıkarı temel almıyorsa sürekli olacağını sanmıyorum. Bu 6. kaset 1. yüzün sonu.